Ayrım 11, sayfa 139. Sultan Abdülhamit'in bilvasıta suallerine de Valide Sultan şu cevapları vermiştir. Kendisi canını muhafazaya düştü. Aman bana ne yapacaklar diye sorardı. Şehit olduğu gün sabahleyin kapının önünde bulunan iki askerden birinin elinde kırmızı kayış ve koltuğunda büyük bir tobut vardı. Ben o zaman oğlumun yanındaydım. Ensemden tutup bunları bana gösterdi. Bunlar beni öldürmek için burada duruyorlar dedi. Yine o sabah ikimiz bir yerdeyken kapının önünde bulunan bir takım herifler acaba şimdi yanına girelim mi? Acaba ne yapalım? Daha erkendir. Belki yanında Adem bulunur. Biraz sonra gidelim dedikleri mesmum olup içime bir korku düştü. Arslanım bunlar eğleniyorlar dedim. Ol vakit tebessüm buyurdular. Ben odama geldim, bayıldım. Ne olduysa ol vakit olmuş. Muhakeme esnasında malumatı sorulduğundan yukarıda bahsedilmiş olan Yusuf İzzettin Efendi şu yolda beyanatta bulunmuştur. Sarayın her tarafına asker doldurulmuş ve anahtarlar dahi alınıp askerlere verilmiş olduğundan bende dahi elem ve ıstırap pek ziyadeydi. Binaenaleyh bir huş yatmış idim. Vakanın huzuru, zuhurunda olan gürültü üzerine uyanmış ve cennet mekanın odasına gitmiş isem de içeriye girmeye bırakmadılar. Bu halin arasında edilen harekatı gaddarane keyfiyetinden malumatım olmayıp ancak cennet mekanın şehit edildiği her hal ve hareketten his olunur ve anlaşılıydı. Merhumun şehzadelerinden diğer bir zat intihar isnadını red ile diyor ki hal tebliğ olunarak saraydan çıkacağı sırada pederim bir müddet tevakkufla müdafaaya tevessül edilmesini düşünmüş ve ne suretle ve kimler tarafından hal edildiğimin hakikatini anlayıncaya kadar müdafaa ederim. Fakat memlekette bir felaket zuhuruna ve pek çok kan dökülmesine sebep olmaktan korkarım deyip Topkapı Sarayı'na azimet etmiştir dedikten ve Feriye'de itlafına nasıl tesaddi olunduğundan bahsettikten sonra pederimin şehit olduğu bence muhakkaktır diyor ve devamla merhumun şehit olduğu halde bırakılmayıp ailesinin elinden cebren alınarak karakolhaneye nakledilmesini, doktorlara tekmil vücudunun değil yalnız kollarının gösterilmesini ve cesedi gasıl edenlerin kalbin üstüne doğru ince bir aleti cariha ile açılmış bir yara ve mevcut ve kan müterakim olduğuna dair ifadatta bulunduklarını şehadetine kail olanlar birer delil olarak kabul ediyorlar. Bazı zevatın ifadeleriyle Abdurrahman Şeref Efendi'nin naklettiği aşağıdaki fıkra şehzadenin bu iddiası gibi cesedin tamamıyla muayene ettirilmediğini teyit ediyor. Celp olunan etibba karakolda naaş-ı bilatraf muayene etmek istediklerinde kılıcına dayanmış olduğu halde kapıda duran Hüseyin Avni Paşa mani olmuş ve bu cenaze Ahmet Ağa, Mehmet Ağa değildir, bir padişahtır, onun her tarafını açtırıp size gösteremem demiştir. Serasker'in aldığı vaaz-ı tehditkârâne üzerine etibba sattice muayene ile iktifa eylemişlerdir. Bu haber mevsuk ise şehadete kanaat edenler için beyine olabilir. Zira kimin cesedi olursa olsun madem ki muayeneye arz olunmuştur, etibba her tarafını açmaya, görmeye ve tetkik etmeye mezundur, hatta mecburdur. Tetkik ettirilmeyecek ise cesedi etibbanın önüne koymanın manası nedir? Bir gösteriş midir? Yahut adet yerini bulsun da halkın dedikodusuna mahal kalmasın diye yapılmış kallaşhane bir iş midir? Bazı tehditkârâne ile vaki olan sattice muayene bittabi fenli ve ciddi onun addolunamayacağından derin bir muayeneye müsaade etmeyen Adem hakkında şüphe tevlit edeceğinde şüphe yoktur. Hüseyin Avni Paşa naaşı karakolhaneye naklettirip neferlerin kahve ocağına bırakıldığını ve pencereden koparılan beyaz perdeyi üstüne örttürerek bir nefer şiltesine yatırdığı zaman niçin bu cenaze Ahmet Ağa, Mehmet Ağa değildir, bir padişahtır demedi. Bu suali irad edenlerin nasıl bir cevap beklediklerini söylemeye hacet var mı? Hakan-ı Mahlu'nun sakalını düzeltmek için cariyelerden istediği makasla iptida sol sonra sağ kolunun damarını kestiği iddiası, vefatından bir gün sonra ilan ettirildiği halde Basiret gazetesinin vefat günü neşrettiği ilavede evvelce yanında saklamış olduğu makası boğazının şah damarına vurarak irtihal eylediği beyan olunmuştur. Naaşı sattice muayene eden etibba, kol damarının kesilmesiyle asıl olan seylan-ı demin vefata sebep olduğunu söylemişlerdir. Şehadete kani olanlar ilanlardaki bu farkı ve etibbanın tarz ifadesini kanaatlerinin sıhhatine hüccet addetmişlerdir. Sultan Abdülhamit'in şehadete kat'i surette kani olduğu Yıldız Evrakı arasında gördüğüm tezkere ve muhtıralardaki beyanatından anlaşılıyor. Sultan Hamid diyor ki, bu muhtıralardan birinde Sultan Abdülhamit diyor ki, birkaç defalar dahi büyük damat Mahmud Paşa, Halim Paşa'dan rivayeten prensim Veliaht Murat Efendi, Sultan Abdülaziz merhumu kayıkla Fındıklı Camii Şerifine giderken torpido ile telef etmek niyetinde bulunduğunu ve torpidonun telgraf tellerinin sahilde lenger endaz bulunacak bir iştira olunacak bir Yunan gemisine konulacağını söylemiş idi. Merhumun Sultan Abdülaziz'in yakınlarından birçoğu Cemiyet-i Fesadiye'ye alınmış idi. Harem-i Hümayun 2. Kitabet hizmetinde bulunan Ebru Nigar, Hüseyin Avni'nin, Prens'in vesaire Küberai Müfside'nin konak ve yıllarına giderek vasıtayı fesat olmuştur. Merhumun katlinde zimethal oldukları tebeyyün eden 2. Hazinedarı Ebru Keman, 5. Hazinedarı Arzu Niyaz ve bunlar gibi daha bazı rezile ve meluneleri Cemiyet-i Fesadiye'ye ithal eden Ebru Niger ve bunlar ile Müfside'nin beyninde Server namında bir müfsit harem ağasının vasıtayı muhabere olduğu muhakkaktır. Bunlar ve mabeyinciler prensin her türlü fesadını tescil ettikleri gibi içlerinden Fahri Melun'u merhumun şehadeti esnasında kollarını tuttuğu tebeyyün eylemiştir. Yakınlarını kazanmak dahilen bir suikast icrası fikrine müpteniydi. Meclis-i Marif ağzasından Selim Sabit Efendi'nin İptidai mektepler için tertip eylediği Muhtasar Tarihi Osmani'de Sultan Abdülaziz kendi kendisini telef etmiştir denildiğinden Sultan Abdülhamit bununla ilgili olarak makam-ı sadarade yazdırdığı 8 Rebiüle evvel 1305 tarihli hususi tezkirede şu sözleri söylüyor. Bu sözler külliyen muhalifi hakikattır. Müşarülüneyhin Bethahanı tarafından şehit edildiği cümlece malum iken bu fezahat ve deneyetit irtikab eden canilerin adliyece icra kılınan muhakemesi aleniyesinde şayi an vuku bulan ikrar ve itirafları üzerine mahkeme-i cinayet ve temizce mahkumiyetleri ve badehu mansubin ve mazulin vükela ve vüzera ile mütehayyizanı ulemadan mürekkep olarak bir defa teşekkül eden heyet-i mahsus sayı tetkiyenin ariz ve amik icra eyledikleri tetkikat netaciyi ve canilerin iş bu heyet huzurunda dahi cürüm ve cinayetlerini mükerreren itiraf eylemleri bu hakikati tamamıyla ispat edip Müşarüneyhin kendi kendisini telef eylediği sözünün sırf iftira olduğu mertebeyi tahakkuka hasıl olmuştur. Aşağıdaki fıkrayı Sultan Murat'ın en ileri gelen mensuplarından meşhur Ali Şefkati Bey Abdülhak Hamid merhuma o da mükerreren bana nakletmiştir ki Sultan Abdülaziz'in halinden sonra ifnasını Hüseyin Avni Paşa teklif edince Sultan Murat telaşa düşüp ben katil olamam diyerek teklifi şiddetle reddetti. Avni Paşa o halde yine onun iclası lazım gelir, dehşetli fenalıklar zuhur eder tarzında tehditkar konuşması üzerine Sultan Murat, beni iclas ederken reyimi sordunuz mu ki onun ifnasında benden müsaade istiyorsunuz dedi ve teessürle odadan çıktı. Hüseyin Avni Paşa bu cevabı irade hükmünde telakki ve katle teaddi etti. Muhakeme evrakı arasında Fethi Paşazade damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın yazısı ve imzası ile görülen bir varakada Sultan Murat ve validesi ve Hüseyin Avni Paşa hazır oldukları halde Musaib Abdülkerim Ağa vasıtasıyla kullarını çağırttırıp Nuri Paşa'ya muavenet olmak üzere Süvari Mustafa'ya söyle bir an evvel Sultan Aziz'in vücudunun ortadan kaldırılmasıyla Nuri Paşa'dan alacakları emre imtisal etsinler. Sonra kendileri Mabeyn-i Hümayun'a alınacaklardır dedi. Kulunuz da nasıl bu irade-i şahaneyi tebliğ edeyim dediğimde Hüseyin Avni Paşa gözlerini açıp üçü birden ne demek sonra sen fena olursun diye kulunuzu tehdit buyurdular diyor. Damat Nuri Paşa muvassal arızasında Sultan Murat taam ederken yanına girdiğimde Paşa vefatı sahih mi deyip sıhhatini arz edince kendine fenalık gelerek yemekten kalktı. Diğer arızasında ise Sultan Abdülaziz'in makasla kendini itlaf eylediğini Hüseyin Avni Paşa'dan işiterek arz eylediğimde Sultan Murat eyvah gitti ama şimdi bunu halk benden bilir dedi ve İstiknaknamesinde Sultan Murat tağım buyuruyorlardı. Bendeleri de karşılarında bulunduğum halde Seyyid Bey gülerek kemale şetaretle gelip Sultan İbrahim'in türbesine gömülecek zat Allah sizlere ömürler versin vefat etti demesiyle Sultan Murat'ın elinden çatalı düştü. Aman bu ne haldir, git şunu anla diyerek düşüp bayıldı. Ben de dışarıya çıktım. Merdiven başına geldim. Aşağıdan bir Adem koşaraktan beni bulmak üzere çıkarken tesadüf olundukta aman Sultan Aziz yaralandı. Feriye'den hekim istiyorlar dedi. Bendeniz de derhal Marco Paşa'nın bulunup getirilmesinin emrini verdim. Dipnot. Derdini Marco Paşa'ya anlat sözüyle günümüzde hala anılan Marco Paşa sakızlı bir Rum'dur. İstanbul askeri tıbbiyesini bitirmiş, Sultan Aziz devrinde saray hekimliği yapmış, askeri tıbbiye başına getirilmiş, 74 yaşında ölmüştür. Bu adamın derdini Marco Paşa'ya anlat sözüyle şöhret bulması, bazı kimselerin zannettiği gibi dert dinlemesinden değil, aksine doğru dürüst bilmediği Türkçesiyle anlaşıldı. Fakat ne demek istiyorsun sualini sık sık tekrarlayarak dertliyi bıktırıp başından savmasını bilmesindendir. Geniş bilgi için bakınız Mustafa Müftüoğlu Yalan Söyleyen Tarih Odası'nın 6. cilt kitaba dönüş. Sonra Sultan Murat'ın huzuruna çıktım. Seyyid Bey Sultan Murat'ın belini ovuşturmakla meşgul olmaktaydı şeklinde bir ifade ve kayıt bulunmaktadır. O devrin ekabiriyle ithalat eden ve birçok hakikate vakıf olan Üdeba'dan Veys Paşazade Zeynel Abidin Reşit Bey merhum Halep'ten bana gönderdiği mektuplardan birinde diyor ki Adliye umiri hukukiye müdürü iken çent sene evvel vefat eden Sirozlu Niyazi Efendi pederimin katibi hususisiydi. Kayınpederi Rodoslu Doktor Ahmet Paşa'nın mahremiyet ve münasebetinden dolayı Avni Paşa ona öz evladı gibi muamele ederdi. Niyazi derdi ki bir gece misafirler gittikten sonra paşa beni çağırdı. Dereden tepeden konuştuk. Kendi büyükle büyük, küçükle küçük idi. Hususi meclisi pek rindaneydi. Oğlum Niyazi, bugünlerde vücudum hastadır denilecek derecede yorgundur. Geceler oldu ki yarım saat uyuyamadım. Sen bu gece benim hatırım için uyumayacaksın. Şimdi gidip mabeyin odasındaki kanepeye uzanacağım. Uyuyabilirsem ne ala, uyuyamazsam biraz dinlenip rahat etmiş olurum. Şu dürbün yanında bulunsun. Şafak sökerken Abdülaziz'in ikamet ettiği saraya bak. Önünde etrafında insanlar gezinmeye başlar başlamaz gelip beni uyandır. Kayığımı daha evvel hazırlat diye tembih etti. Zeynel Abidin Reşit Bey diyor ki, bundan intihara intizar manası çıkaranlara benim gecelik külahımı ve kavumu hediye edeceğime zat-ı halinizi işaret ederim. Mürettep cenaze alayına yetişmek için Avni Paşa gibi mübattın bir zattan velev ki mahremine olsun bu derece ümmiyane ve amiyane boşboğazlık ve mazhar-ı siyasiyeden hali olur mu? Niyazi bunu herkese söyledi. Bunu daha açık yazacak idim ve daha ziyade tafsilat verecektim. O sırada sarf-ı nazar etmeye mecbur oldum. Niyazi Efendi'nin kendine öz evladı gibi muamele eden bir Adem'e iftira etmesine ihtimal verilemez. Bu sebeple sözünü doğru kabul etmek lazım gelir. Sultan-ı Mahlu'un, parantez Sultan Abdülaziz'in, kalmakta olduğu sarayın etrafında o sabah insanlar gezineceğini Avni Paşa nasıl biliyor? Acaba kerametle mi keşfetti yoksa Ricavül Gayb mı gelip haber verdi? O sabah için mürettep ve vuku beklenen bir hareket olmasa sarayı gözetlemeye, kayık hazırlatmaya tembihe lüzum görür mü? Bu makul sualleri irad etmekte haklı olanlara ancak Hüseyin Avni Paşa cevap verebilir. Katiller konuşuyor. Hakan-ı merhumun arkasından kollarını tuttuğu iddia olunan Kürenadan Fabri Bey istiknanesinde ben Sultan Aziz merhum kendisini öldürdü diyemem. Öldürmedi dahi diyemem. Ben zaten Mustafa'larla Mehmet Ağa'nın oraya gelişini pek beğenmemiş idim diyor. Bu ifadenin birinci fıkrasından mana çıkarmak müşkül ise de ikinci fıkrada bahsettiği şahısların itlafta kullanılmak üzere Feriye'ye getirildiklerini ima etmek istediği de anlaşılıyor. O şahıslardan Yozgat sancağından Karahisarlı Karadelioğlu Pehlivan Mustafa Çavuş istintaknamesinde Mahmut Paşa bizi mabeyinde misafir odasına celb ile bize 150 lira maaş verileceğinin sebebini anlattıktan sonra şöyle talimat verdi. Sultan Abdülaziz'i boğazından kesmek olmaz. Kimsenin anlamayacağı suretle yapmalıdır. Kollarının damarlarını kestikten sonra sağ kolunun damarlarını dahi keserek bitirmelidir. O gece Feriye karakolhanesinde kaldık. Sabahleyin Fahri Bey gelip bizi içeri götürdü. Abdülaziz'in daire-i merdiveninde benim elime beyaz saplı bir çakı verip bununla işi uydur dedi. Odaya girdiğimizde derhal Fahri Bey Abdülaziz'in arkasından kucaklayıp kollarını tuttu. Cezayirli Mustafa dahi ayaklarına oturdu. Ben de çakı ile Mahmut Paşa'nın tarifi gibi damarlarını kestim. Vehleten ne yapıyorsunuz diye söylenmek istediyse de kendisine bir fenalık geldiğinden hiçbir muamelede bulunamadı. Boyabatlı Elmacıoğlu Hacı Mehmet de istiknanamesinde pazar günü sabahleyin Çavuş ve refikimiz Cezayirli Mustafa ile beraber olduğumuz halde Fahri Bey bizi karakolhaneden alıp Feriye Sarayı'nın içine götürdü. Sultan Aziz'in odasına girdik. Fahri Bey arkasından kollarını tutup ben ve Mustafa ayaklarını tuttuk. Çavuş Mustafa beyaz çakı ile kollarının damarlarını kesti. Canı çıkmadan savuştuk. Ve diğer bir istiknanemesinde keyfiyeti bu şekilde hikaye ettikten sonra Nuri Paşa ile kızlar arası Süleyman Ağa'dan ve Ethem Bey'den aldığımız talimat ve emir dahi bundan ibaret idi. Bu ameliyat 5-10 dakika kadar sürdü. Bir pencerenin perdesini Mustafa Çavuş kopararak merhumun üzerine örttükten sonra karakola götürdük diyor. Harem ağası Reyhan da odaya girenler Cezayirli Mustafa, diğer Mustafa, Mehmet Ağa, Fahri Bey, Asker Ali Bey, Necip, harem ağası Rakım ve bendenizden ibarettir. Diğer harem ağası Nazif aşağıdaki katta idi. Odanın iç tarafında o iki asker zabiti Ali ve Necip kılıçlarını çekmiş oldukları halde birisi içeri girmek isterse vurmak üzere beklemekteydiler. Merhumun arkasından dahi Fahri Bey tutmaktaydı. Mehmet Ağa ile Cezayirli Mustafa dizlerinden ve sair mahallerinden tutmakta oldukları halde diğer Mustafa Çavuş dahi Avrupa'dan gelen beyaz saplı ufak bir neşter gibi çakı ile kesmekte olduğunu gördüm. Sultan Aziz aman Allah diye bağırmaktaydı. Camlar kapalıydı. Kapının haricinde sofada dahi iki nefer asker beklemekteydi. Bir damarını kestiler. Kanın kapıya kadar fışkırdığını gördüm. Bu işler 10-15 dakikaya kadar bir müddet içinde oldu. Ondan sonra bir perde yırttılar sarmak için. Badehu, Valide Sultan ve ikinci Haznedar ve sair kalabalık koştular. Her taraftan feryat ve figane başladılar diyor. Mustafa'larla Mehmet'i muhakeme için İstanbul'a getiren kol ağası Yusuf Efendi, bunların son derece müteellim olduklarına dikkat edip sebebini sordukta, ne için çağrıldığımızı biz biliyoruz dediklerini Yusuf Efendi'den naklen merhum Necip Asım söylerdi. Mithat Paşa ise Mirat-ı Hayret'te Sultan Abdülaziz'in katilleri olmak üzere memleketlerinden celp olunan eşhası Mezkure, Mustafa'lar ve Hacı Mehmet ile Fahri Bey ve Damat Nuri ve Mahmut Paşalar maddenin aslı olmadığını muhasıran söylemişlerse de Pehlivan Mustafa ve Hacı Mehmet işkenceye tahammül edemediklerinden Fahri Bey'in muavenetiyle Abdülaziz'i katlettiklerini takrir ettiklerini söylüyor. Bunların hangisine inanalım? Eşhası Mezkure'nin katilde metalleri yoksa İstanbul'a getirilirken ishar-ı teessürle ne için çağrıldığımızı biz biliyoruz demelerinin sebebi nedir? Teessürlerini ve sözlerini nakleden Yusuf Efendi yalan söylüyor desek yalanı hangi şahitle ispat ederiz diyor. İbnül Emin Mahmut Kemal Bey daha sonra şunları ilave ediyor. Bu bahsin başında söyledim. Yine söylüyorum. İntiharı iddia edenlerin ve şehadete kani olanların senetlerini tetkik ettiğim ve Yıldız Mahkemesi'nin büyük bir sandık dolusu evrakını tamamıyla ve dikkatle okuduğum halde intihar ve şehadetten hangisinin hakikate muvafık olduğuna kat'i bir hüküm veremem. Fakat merhumun haline teşebbüs edildiği günden ahirete gittiği yahut gönderildiği dakikaya kadar cereyan eden hadiseleri göz önünde bulundurarak derim ki Sultan Abdülaziz katledilmiş ise katli ettiren Hüseyin Avni Paşa'dır. İntihar etmiş ise müsebbibi ve diğer tabirle manevi katili yine Hüseyin Avni Paşa'dır. İbnül Emin Mahmut Kemal Bey'in bu fikrine Türkiye tarihinde Yılmaz Öztuna da katılmakta ve Sultan Abdülaziz Han'ın katli mevzuunda şunları yazmaktadır. Hüseyin Avni Paşa bu işi nasıl hazırladı? Paşa'nın Sultan Aziz'in ölmesinin kendilerine rahat nefes aldıracağını birkaç kişiye ima etmiş olduğunu tahmin edebiliriz. Hatta bazı şahıslar böyle bir ölümün devletin yüksek menfaatlerine uygun olduğuna bile inanmış olabilirler. hiçbir hukuki mesnede dayanmaksızın tamamen gayrimesul bir şahıs olan padişahı tahttan indirmenin 3. Selim vakasına benzeyen bir hadise doğuracağından korkulmuş olduğu muhakkaktır. Bu ortamda Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa, Ticaret Nazırı ve yeni padişahın eniştesi damat Mahmut Celaleddin Paşa, gene aynı padişahın eniştesi olan Mabeyin Müşiri damat Nuri Paşa'nın Avni Paşa tarafından elde edildikleri kesin şekilde ileri sürülebilir. Ancak bunlar Sultan Abdülaziz'in öldüreceğini önceden biliyorlar mıydı? Bunu kestirmek güçtür. Bunlardan yalnız sarayın en büyük amiri durumunda olan genç damat Nuri Paşa'nın haberi olduğu kuvvetle söylenebilir. Zira Mabeyin Müşir'in haberi olmadan sarayda böyle bir cinayeti sahneye koymak pek kolay değildir. Dipnot. Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu bu korkudan bahisle diyor ki Ahmet Muhtar Paşa o tarihte pek meşhur bir askerdi. Yemen'i yeni baştan zapt eden Asir kıtasını Osmanlı İmparatorluğu'na muhkem surette bağlamış olan Ahmet Muhtar Paşa, Abdülaziz'i seven bir kumandandı da. Talihsiz hükümdarın oğullarına hocalık etmiş ve orduda çok sevilmişti. Gariptir ki o sırada İstanbul'u kolaylıkla tehdit edebilecek ve kısa zamanda payitahta sarkabilecek bir kuvvetin de başında bulunuyordu. Tıpkı 1807'de Alemdar Mustafa Paşa gibi Doğu Rumeli ordusuna hakim idi. Alemdar nasıl Rus sükcan sarkmışsa o da karargaha olan Şumlu'dan sarkabilirdi. Ahmet Muhtar Paşa'yı böyle bir harekata kalkıştığı anda önleyebilecek bir kuvvet de yoktu. Seraskere kabakçı rolünü oynatan İstanbul'daki taburlar Ahmet Muhtar ordusuna karşı asla dayanabilecek kudrette değillerdi. Şumlu karargahı Abdülaziz tekrar tahta oturtmak kararını verdiği takdirde bir tahta perdeden farklı olmayan Edirne garnizonunu kolaylıkla yıkar ve payitahta inebilirdi. Hem de yıldırım süratiyle. Bu o kararsızlık günlerinin endişeli anlarında elbette çok telaş verici bir durumdu. Ve çete diğer bütün sebepleri bir tarafa iterek sırf bu sebep için menhus kararını hem süratle aldı hem de yıldırım süratiyle tatbik etti. Bedbah Abdülaziz, acaba Ahmet Muhtar Paşa o sırada bir Alemdar Mustafa rolü oynayabilir miydi? Şahsen böyle bir arzu göstermiş miydi? Abdülaziz Han'ın devrilişini beğenmemiş olanlar tarafından tahrik edilmiş olsaydı bir alemdar kesilmek ister miydi? 5. Murat'a biat edildiği gün sivil ve asker adamlarından bir çoğunu saran o tehdit edici sessizlikten ürken ve yaptıklarına bin pişman olan serasker çetesi elebaşıları hiç şüphe yok Ahmet Muhtar saldırsaydı tabanları yağlayıp kaçarlardı. Süleyman'ı da Mithat'ı da Avni'si de soluğu Büyükdere önünde demirli İngiliz kruvazöründe alırlardı. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Ahmet Muhtar Paşa'nın o günkü durumunun çok değerli bir münevver ve pek cesur bilgili bir asker olan oğlu Mahmut Muhtar Paşa bize az çok anlatmış ve hissettirmiş bulunuyor. Doğrudan doğruya Fransızca yazıp 1909'da Paris'te nesretmiş olduğu küçük fakat kıymetli eserde şu satırlar okunur. Ahmet Muhtar Paşa Abdülaziz'in tahttan indirildiğini öğrendiği zaman hadiseyi tasvip ettiğini hükümete bildirmek kendisi için pek kolay olmadı. Cevabı geciktirmesi İstanbul'daki gizli komuta mensuplarını oldukça telaşa düşürdü. Zira 1808 hadiselerinin tekrarlanması hiç de imkansız değildi. Fakat pek karışık bir siyasi vaziyet karşısında Bulgar ihtilal bölgesinde bulunması kastolunuyor. Olan ve çok sorumlu olan bir makamı iştigal eden Ahmet Muhtar Paşa, Alemdar Mustafa Paşa gibi hareket edemezdi. Bundan ötürüdür ki bir iki gün sonra yeni hükümdara biat ettiğini bildirdi. İstanbul'dakiler de rahat bir nefes alabildiler. Kitaba dönüş.